Ayrım 15.
Rom birkaç dakika dinlendi. Kral gemisinde her an onu gözetleyen dev gibi Sardunyalı'dan başka uygunsuz bir şey yoktu. Seramana bütün kamaraları ve mürettebatı teker teker aramıştı. Elbette bir gün bu Sardunyalı da hak ettiğini bulacak ve o zaman hiç kimse ona acımayacaktı. Seçkin kişilere karşı saygıda kusur etmesi düşmanlarının çoğalmasına neden olmuştu. Sadece kralın desteği durumunu korumasına yarıyordu. Ama bu sürekli olacak mıydı? İçine kuşku düşen Rom, kralın yatağını ve koltuklarını belki onunca kez gözden geçirdi. Öğle yemeğinde sunulacak olan yemeklerin istediği gibi hazırlandığından emin oldu. Sonra güneşten korunmak için gölgeliğin altına yerleşmiş olan köpekle aslanın suyunu tulumla taşımak için güverteye koştu. Nefertari'nin geniş kamerasının pencerelerinden birinden Bakan Ramses onun çalışmasını keyifle seyretti. Sonunda ayrıcalıklarından çok göreviyle ilgilenen bir kahya bulduk. Mutlu bir sonuç. Sen öyle düşünmüyor musun? Yorgunluğunun gölgesi Nefertari'nin aydınlık yüzünü örttü. Ramses yatağa oturdu ve karısını kucakladı. Seramana seninle aynı fikirde değil. Onunla Rom arasında kesin bir öfke giderek büyüyor. Kral şaşırdı. Nereden kaynaklanıyor bu? Seramana kuşkucu biri. Daima diken üzerinde. Rom'dan kuşkulanmanın hiçbir anlamı yok. Umarım öyledir. Sen onun dürüstlüğünden kuşku duyar mıydın? Onu çok az tanıyoruz. Ona hayal ettiği görevi verdim. Bu iyiliğini unutacaktır. Bugün kötümsersin. Umarım Rom beni haksız çıkarır. Bir olaya tanık oldun mu? Seraman'ın öfkesinden başka bir şey görmedim. Senin dikkatli bakışın değerlidir. Çok değerlidir. Nefertari başını Ramses'in omzuna koydu. Ramses, hiç kimse sana karşı kayıtsız kalamaz. Ya senin yanında yer alacaklar ya da senden nefret edecekler. Senin gücün öyle bir şey ki insanları endişelendiriyor. Kral sırt üstü uzandı, Nefertari ona sokuldu. Babamın gücü benimkinden daha üstün değil miydi? Siz ikiniz hem birbirinize benziyorsunuz hem birbirinizden farklısınız. Seti tek sözcük sarf etmeden otoritesini kuruyordu. Onun gücü gizliydi. Sense hem ateş hem selsin. Sarf edeceğin çabayı umursamadan kendine bir yol açıyorsun. Bir tasarım var Nefertari. Çok büyük bir tasarı. Bir tek mi? Ama bu gerçekten çok büyük. Taç giydiğim günden beri aklımdan çıkmıyor. Bu bana kaçamayacağım bir zorunluluk gibi görünüyor. Şayet amacıma ulaşırsam Mısır'ın çehresi değişecek. Nefertari kralın alnını okşadı. Bu tasarın şekillendi mi yoksa henüz bir düş halinde mi? Düşleri gerçeğe döndürecek yeteneğe sahibim ama bir işaret bekliyorum. Peki bu tereddüt neden? Çünkü tanrıların bana izin vermesi gerek. Hiç kimse tanrılarla yapılan bir anlaşmayı bozamaz. Sırrını saklamayı mı arzu ediyorsun? Onu sözcüklere dökmek, tanrılardan izin almadan onu şimdiden canlandırmak olurdu. Ama sen ulu kraliçesin ve benim ruhumdaki hiçbir şeyi bilmezlik edemezsin. Ramses gizini açtı, Nefertari dinledi. Çok büyük. Evet, Firavun'un tasarısı çok büyüktü. Nefertari, öte dünyadan gelecek bir işareti beklemekte haklısın dedi. Ben de senin yanında onun gelişini gözleyeceğim. Ya gelmezse? Gelecek. Onu kavramak bize düşüyor. Ramses doğruldu ve bütün dudaklarda güzeller güzeli diye yinelenen Nefertari'yi hayranlıkla seyretti. Nefertari aşk şiirlerindeki ideal kadını andırıyor, porselen ve turkuazdan yapılmış gibi duran zarif ve pürüzsüz vücudunda tanrısal suların derinliğini taşıyordu. Kral yumuşak bir biçimde kulağını karısının karnına dayadı. Çocuğumuzun büyüdüğünü hissediyor musun? O doğacak, sana söz veriyorum. Nefertari'nin elbisesinin askısı omuzundan kaymış, göğsünü meydana çıkarmıştı. Ramses ince kumaşı dişleriyle çekti ve karısının hayran olunacak vücudunu bütün çıplaklığıyla açıverdi. Gözlerinde kutsal Nil'in akışkanlığı, arzunun derinliği ve hudutsuz bir aşkın birleştirdiği iki vücudun eşsiz mucizesi okunuyordu. 32. Ramses taç giydikten sonra İlk kez babasının Memphis'teki çalışma odasına girdi. Pencereleri tavana yakın açılmış beyaz duvarlı odada Mobilya olarak büyük bir masa, kral için arkalıklı bir koltuk, konuklar için hasır sandalyeler ve papirüs dolabından başka bir şey yoktu. Yoğun bir heyecan boğazında düğümlendi. Seti'nin ruhu, Mısır'ı yönetmek ve onu mutlu kılmak için gece gündüz çalıştığı bu soğuk yeri hala canlandırıyordu. Burada ölümün en küçük bir izi yoktu. Tam tersine bitip tükenmeyen irade sürekli olarak kendini hissettiriyordu. Geleneklere göre tahtı geçen oğlunun kendi evini kurması ve kendine özgü bir yaşam çevresi oluşturması gerekirdi. Ramses bu evi tamamen yıktırıp yerine kendi isteğine uygun bir yenisini yaptırmak için emir çoktan vermiş olmalıydı. Aslında genç firavunun niyeti de buydu. Ta ki bu büyük otayı tekrar görene kadar. Ramses pencerelerden birinden kral arabasının barındırıldığı avluya baktı, sonra çalışma masasına dokundu. Hiç kullanılmamış papirüslerin konduğu dolabı açtı ve arkalıklı koltuğa oturdu. Seti'nin ruhu onu geri itmedi. Oğul babasının yerini almış, baba da oğlunu iki ülkenin efendisi olarak kabul etmişti. Ramses babasının çalışma odasını olduğu gibi koruyacak, Memphis'te bulunduğu zamanlarda burada çalışacaktı. Bu odanın sadeliği onun rahatça düşünüp karar vermesine çok yardımcı olacaktı. Büyük masanın üzerinde uçları keten iple bağlanmış esnek iki akasya dalı vardı. Bu Seti'nin çölde su bulmak için kullandığı su değneğiydi. Ramses henüz kaderin ona ne hazırladığını bilmediği bir anda eğitimine damgasını vuran bu önemli olayı hatırladı. Firavun'un evrenin ve yaratılışın gizemlerini idrak etmesi ve maddenin ta kalbine inerek içinde saklı olan gizli yaşam ortaya çıkarması gerektiğini o gün öğrenmişti. Mısır'ı yönetmek demek sadece devleti yönetmek demek değil, aynı zamanda gaiple ilişki kurabilmek demekti. Homeros ileri yaşı nedeniyle zaman zaman uyuşan parmaklarıyla adaçayı yapraklarını harmanladı, iri bir salyangozun kabuğundan yapılmış ve içi olması gerektiği gibi iyice kömürleşmiş piposuna doldurdu. İki nefes arasında anason ve kişnişle kokulandırılmış şarabından bir yudum alıyordu. Limon ağacının altında yumuşak yastıklarla bezenmiş koltuğunda akşam serinliğinin tadını çıkarırken oda hizmetçisi kadın kralın geldiğini haber verdi. Ramses'in yakınına kadar geldiğini gören Homeros, kralın heybeti karşısında şaşırdı. Şair zorlukla ayağa kalktı. ''Rica ederim kalkmayın. Majeste, ne kadar değişmişsiniz. Bu kadar teşrifata gerek var mıydı sevgili Homeros? Taç giydiniz. Sizin heybetinizdeki bir hükümdara karşı herkes haddini bilmelidir. Sizi görünce bir zamanlar uzun uzun öğütler verdiğim coşkulu delikanlının artık çok gerilerde kaldığını anladım.'' Yine de umarım sözlerin firavunun kulaklarına hala erişebilir. Sizi sağlıklı gördüğüm için mutluyum. Burada yaşam koşullarından memnun musunuz? O da hizmetçisini yola getirdim. Bahçıvan sessiz sedasız bir adam. Aşçı mesleğinin ehli ve şiirlerimi yazdırdığım katip onlardan hoşlanmış görünüyor. Bundan iyisi can sağlığı. Hector adındaki beyazlı siyahlı kedi şairin dizlerine zıpladı ve mırıldandı. Homeros her zamanki gibi vücuduna zeytinyağı sürmüştü. Ona göre zeytinyağı gibi sağlığa yararlı ve güzel kokulu başka bir şey olamazdı. Şiirinizde ilerlediniz mi? Zeus'un tanrılara seslenen sözleri fena olmadı. Göklere altından bir halat asın. Öyle ki onu çektiğimde olanca gücümle sürüklesin kara ve denizi birlikte. Ve bağlayınca bu halatı Olimpus dağına havada asılı kalsın koca dünya. Başka bir deyişle benim hükümdarlığım henüz kabul görmedi ve havada asılı kalmış krallığım rüzgarın etkisiyle sallanıyor. Böyle ıssız bir yerde benim olup bitenlerden ne haberim olur ki? Şair ilhamı ve hizmetçilerin dedikoduları olayların aslını size ulaştırmıyor mu? Homeros aksakalını sıvazladı. Olabilir. Böyle hareketsiz otursam da olaylardan uzak sayılmam. Memphis'e dönüşünüz dört gözle bekleniyordu. Çok nazik bir sorunu çözümlemek için gitmiştim. Size ihanet etmeyecek yeni bir baş rahibi Amun'a tayin ettiğinizi biliyorum. Çabucak ve akıllıca yürütülen bir operasyon. Tutkusu olmayan bir ihtiyarı seçmek, genç bir hükümdar için asla rastlanır bir politika becerisidir. Bu adamı beğeniyorum. Neden olmasın? Esas olan size itaat etmesi. Şayet kuzey ile güney birbirinin gözünü oysaydı Mısır yıkılır giderdi. Garip fakat çekici bir ülke. Alışkanlıklarınız yavaş yavaş beni de etkisini aldı. Öyle ki bir zamanlar çok sevdiğim şaraba bile vefasızlık etmeye başladım. Sağlığımıza özen gösteriyor musunuz? Bu Mısır tepeden tırnağa hekim dolu. Başucumdan hiç eksik olmuyorlar. Birbiri ardına diş hekimi, göz hekimi ve dahiliyeci hekim geliyor. Bütün bu hekimler bana bir sürü ilaç veriyor. Ben de hiçbirini almıyorum. Biraz daha iyi görmemi sağlayan şu göz damlaları dışında. Yunanistan'dayken bu göz damlaları olsaydı gözlerim belki de sağlam kalacaktı. Oraya dönmeyeceğim. Hep fesat, hep çatışma. Kabile şeflerinin sayısı belli değil. Hepsi de rekabet tuzağına düşmüş kral bozuntuları. Yazabilmek için bana sakin ve konforlu bir ortam gerek. Büyük bir ulus yaratmak için çabalayın majeste. Babam bu işe girişmişti. Şu mısraları yazdım. Neye yarar gözyaşları? Yüreği sızlatmaktan başka, tanrılar mahkum etmişse fanileri acı dolu bir hayata. Böyle olmakla birlikte, görevini sizi ıstırap altında ezilen insanın ötesinde bir noktaya getiriyor. Yüzyıllardan beri, Firavun'un ve kurumlarının sürekliliği nedeniyle değil midir ki halkınız mutluluğa inanır ve ondan doymak bilmezcesine zevk alır ve ona ulaşmayı başarır? Ramses gülümsedi. Mısır'ın sırlarını anlamaya başladınız. Babanızın artık yanınızda olmamasına üzülmeyiniz ve onu taklit etmeye çalışmayınız. Onun gibi yeri doldurulamaz bir kral olunuz. Ramses ile Nefertari, Memphis'in bütün tapınaklarındaki dinsel ayinlere katılmışlar, başrahibin büyük bir beceriyle yönettiği meslek okullarını gezmişler ve bu başarısından dolayı onu kutlamışlardı. Şimdi de onlar için belki de en zor an gelmişti, poz vereceklerdi. Hayat verenler diye adlandırılan heykeltıraşların onları sonsuza dek genç bir çift olarak yaşatacak heykellerini yapması için kral ve kraliçe tahtlarına oturup taçları başlarında, asaları ellerinde bitmek bilmeyen saatler boyunca hareketsiz durmak zorundaydılar. Nefertari bu eziyete ağırbaşlılıkla katlandı. Oysa Ramses kısa bir süre sonra sabırsızlık belirtileri göstermeye başladı. İkinci günden itibaren uzun süre hiçbir şey yapmadan duramayacağı için Ameni'yi çağırttı. Su taşmasından ne haber? Kralın özel sekreteri yeterli diye karşılık verdi. Çiftçiler daha fazlasını umuyordu. Ama su havzalarındaki görevliler iyimser. Suyumuz eksik olmayacak. Benim tarım bakanım ne yapıyor? İdari işleri bana devretti. Kendisi bürosuna adım atmıyor. Tarladan tarlaya, çiftlikten çiftliğe koşuşturup duruyor. Her geçen gün bin bir çeşit güçlüğü çözümlüyor. Aslına bakarsanız normal bir bakanlık davranışı değil ama... Devam etsin. Köylüler durumlarından memnun mu? İyi ürün elde edildi. Ambarlar dolu. Ya sürüler? Son sayımda elde edilen bilgilere göre doğum yüzdesi artıyor, ölüm yüzdesi azalıyor. Veteriner hizmetleri bana kaygı verici hiçbir rapor göndermedi. Ya benim sevgili ağabeyim Şener? Sorumluluk örneği. Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarını topladı. Onlara senin övgülerini aktardıktan sonra her birinden Mısır'a şuurlu ve verimli bir biçimde hizmet etmelerini istedi. Görevini çok ciddiye alıyor. Sabah erkenden çalışmaya başlıyor. Bazı konuları danışmanlarına soruyor ve dostumuz Ayşe'ye saygıyla davranıyor. Şener sorumlu bir bakan oldu. Ciddi misin Ameni? Yönetim konusunda şaka yapmak adetim değildir. Onunla görüştün mü? Elbette. Seni nasıl karşıladı? Kibarca. Ondan her hafta çalışmaları ile ilgili bana rapor vermesini istediğim zaman hiç itiraz etmedi. Hayret. Başka zaman olsaydı seni kovardı. Bence oyuna dahil oldu. Sen onu kontrol ettiğin sürece korkacak bir şey yok. Onun tarafından yapılacak hiçbir yolsuzluğu hoş görme. Tavsiye gereksiz majeste. Ramses kalktı. İlk taslağı biçimlenen heykeltıraşı başından savdı ve tacıyla asasını tahtın üzerine koydu. Rahat bir nefes alan Nefertari de aynı şeyi yaptı. Hükümdar, poz vermek bir işkence diye itiraf etti. Bu kadar güç olduğunu söyleselerdi vazgeçerdim. Bereket versin ki bizim portrelerimiz ilk ve son olarak mermere kazınmış olacak. Her görevin gerekleri vardır. Majesteleri bundan kaçınamaz. Dikkat et Ameni. Şayet bilgi olursan belki senin de heykelini yaparlar. Majestelerinin bana yaşattığı hayata bakacak olursak hiçbir şansım olmadığı görülür. Ramses arkadaşına sokuldu. Kahyam Rom hakkında ne düşünüyorsun? Etkili ve sıkıntılı bir insan. Sıkıntılı mı? En küçük bir ayrıntı kafasına musallat oluyor ve durmadan mükemmeli arıyor. Demek sana benziyor. Üzülen Ameni kollarını kavuşturdu. Bu bir sitem mi? Rom'un davranışlarının seni kuşkulandırıp kuşkulandırmadığını öğrenmek istiyorum. Bilakis beni rahatlatıyor. Bütün idare kademeleri onun gibi hareket etseydi hiçbir sıkıntım kalmazdı. Onun hakkında şüpheleriniz mi var? Şimdilik hayır. Rom'dan korkmak için hiçbir neden yok. Şayet majesteleri beni daha fazla alıkoymayacaksa bir Roma gidiyorum. Nefertari Ramses'in kolunu şefkatle tuttu. Ameni hiç değişmedi. O tek başına bir hükümet. Büyük tasarın için beklediğin işaret göründü mü? Hayır Nefertari. Onu hissediyorum. Nasıl bir şekil alacak? Bilmiyorum. Ama dört nala koşan bir at gibi bize doğru geliyor. 33. Eylül ayının bu ilk günlerinde kabaran sular her yere yayılmıştı. Mısır uçsuz bucaksız bir göl olmuş, bir zamanlar köylerin taçlandırdığı tepeler şimdi birer adaya dönüşmüştü. Firavun'un şantiyelerinde çalışmayanlar için bu günler tatil yapma ve sandalla gezme zamanıydı. Sularla çevrili küçük tepelerin üzerinde tehlikeden uzak yaşayan hayvanlar kuru otla beslenirlerdi. Su baskınından önce işlenen topraklarda şimdi balık avlanıyordu. Delta'nın güney ucunda, Memphis'in biraz üstünde, Nil 25 kilometre genişliğinde bir alana yayılıyordu. Kuzey sınırında ise su baskını 200 kilometreden daha fazla bir alanı kaplıyor, ırmak bu suları iterek denizle birleşiyordu. Papyrus ile lotuslar, ülke sanki insansız dünyanın ilk zamanlarına dönüyormuşçasına hızla çoğalıyordu. Coşkun sular toprağı arındırıyor, zararlı böcekleri boğuyor, bolluk ve refah getiren verimli Nil, ülkenin her tarafına yayılıyordu. Mayıs'ın ortasından bu yana bir uzman, Memphis'teki su ölçüm istasyonunun merdiven basamaklarını iniyor ve Nil'in derinliğini ölçüyordu. Bu istasyonun duvarına arış ölçüsüne göre bir cetvel kazınmıştı. Böylece suyun derinliği ve bir günde ne kadar yükseldiği bir bakışta görülüyordu. Yılın o döneminde suların çekilmesi önce gözle fark edilemeyecek şekilde yavaş başlar, Eylül ayının sonuna doğru ise gözle görülür şekilde hızlanıyordu. Su ölçüm istasyonu yontma taş bloklardan yapılmış bir kuyuyu andırıyordu. Uzman kayarım korkusuyla dikkatle indi. Sol elinde bir tablet ve yazmak için kullanacağı bir balık kemiği vardı. Sağ eliyle de duvara dayanıyordu. Sol ayağı suya değdi. Birden şaşırdı, donup kaldı. Duvar üzerindeki işaretlere dikkatle baktı. Gözleri onu yanıltıyor olmalıydı. Bir daha baktı ve merdivenleri koşarak çıktı. Memphis kanallarının genel gözetmeni şaşkın uzmana baktı. Raporunda yanlışlık var. Dün ben de öyle sandım, bugün yeniden gözden geçirdim. Hiç kuşku yok. Hangi gündeyiz biliyor musun? Biliyorum, Eylül başındayız. Sağduyulu, sicili iyi ve terfi edecek bir memursun. Bu olayı unutabilirim ama aynı şeyi bir daha yapma ve hatanı düzelt. Bu bir hata değil. İlle de disiplin cezası mı almak istiyorsun? Siz de gözden geçirin rica ederim. Nil'in derinliğini ölçmekle görevli memurun kendinden bu denli emin olması genel gözetmeni şaşkına çevirmişti. Bunun imkansız olduğunu sen de biliyorsun. Anlayamıyorum ama bu gerçek. İki gün üst üste tabletime kaydettiğim gerçek bu. İki adam istasyona gitti. Genel gözetmen olağanüstü olayı bizzat kendi gözleriyle saptadı. Sular çekileceği yerde aksine yükseliyordu. 16 arış en ideal su yüksekliğiydi. 16 arış ya da diğer adıyla mükemmel sevinç. Bu haberle birlikte ülkeye büyük bir sevinç dalgası yayıldı. Ramses hükümdarlığının ilk yılında bir mucizeyi gerçekleştirmişti. Yedek havuzlar ağzına kadar doldurulacak, tarlaların sulanması kuraklık döneminin sonuna dek sürecek ve iki ülke kralın sihri sayesinde uğurlu bir dönem yaşayacaktı. Ramses halkın yüreğinde Seti'nin yerini almıştı. Mısır doğaüstü gücü olan, su taşkınlarını kontrol altında bulundurabilen ve açlık gibi bir felaketi kovup herkesin karnını doyuran yardımsever bir hükümdar tarafından yönetiliyordu. Şenar kudurmuştu. Doğal bir olayı bir büyünün marifetiymiş gibi gören bu cahil halkın aptallığının önüne nasıl geçebilirdi? Suların şu lanet yükselmesi gerçekten de alışılmadık bir şeydi. Ve hatta olağanüstü bir olay bile sayılabilirdi. Ama bu işle Ramses'in en küçük bir ilgisi bile yoktu. Böyle olmakla birlikte kentlerde ve köylerde adı içten sevgiyle anılan Firavun'un onuruna törenler düzenlendi. Herkes Firavun'un bir gün tanrılarla eşit olacağına inanıyordu. Kralın ağabeyi bütün randevularını iptal etti ve hükümetteki öteki bakanların yaptığı gibi o da bakanlığındaki memurlara bir günlük izin verdi. Ters bir hareketle dikkatleri üstüne çekmek çok ağır bir hata olurdu. Neden Ramses bu kadar şanslıydı? Birkaç saat içinde halkın ona karşı sevgisi, Seti ile olan sevgisini geçmişti. Hasımları sarsılmışlar, onunla savaşmanın mümkün olup olmadığını düşünmeye başlamışlardı. Şener önden yürümektense iki kat ihtiyatlı olmalı ve ağını yavaşça örmeliydi. Şener'in azmi sonunda kardeşinin şansını yenecekti. Şan sadakatsiz bir sevgiliydi. Ona bağlanıp peşinden gidenleri günün birinde mutlaka terk ederdi. Şansı Ramses'i terk ettiği anda Şener harekete geçecekti. Bu arada zamanı geldiğinde yerinde ve güçlü bir biçimde vurmak için etkili silahları hazırlaması gerekiyordu. Sokaktan gelen bağırışlar duyuldu. Şener önce bir kavga olduğunu sandı. Ama gürültü korkunç bir uğultu halinde gelinceye kadar arttı. Bütün Memphis ayağa kalkmış haykırıyordu. Dışişleri Bakanı binanın terasına birkaç basamaklı merdivenden çıktı. Gördüğü manzara binlerce Mısırlıyı olduğu gibi Şener'i de çok şaşırttı. Balıkçıl kuşunu andıran kocaman mavi bir kuş kentin üzerinde dönüyordu. Bu Zümrüdü Anka kuşu diye düşündü Şener. İmkansız. Zümrüdü Anka kuşu geri geldi. Ramses'in ağabeyi bu saçma düşünceyi kafasından atamıyor, bakışlarını mavi kuştan ayıramıyordu. Efsaneye göre bu kuş çok parlak bir yönetimi bildirmek ve yeni bir dönemi açmak için öbür dünyadan geliyordu. Çocuklar için bir masal, halkı eğlendirmek için rahiplerin uydurduğu zırvalardan biri. Ama Zümrüdü Anka kuşu yönünü seçmeden önce Memphis'i keşfetmek istercesine göz kamaştırıcı bir uçuşla kentin üzerinde dönüp duruyordu. Şener bir okçu olsaydı şayet bu kuşun yolunu şaşırmış bir göçmen kuş olduğunu kanıtlamak için onu vurarak düşürürdü. Bir askere emir verse, hiçbir asker bu emre itaat etmez ve Dışişleri Bakanı'nı çılgınlıkla suçlardı. Halk büyülenmiş bir halde Zümrüdü Anka kuşunu seyrediyordu. Birden gürültü azaldı. Şener umutlandı. Elbette, herkes biliyordu. Şayet bu mavi kuş Zümrüdü Anka kuşu olsaydı, Memphis üzerinde dolanmakla kalmazdı. Çünkü efsaneye göre onun gitmesi gereken belli bir hedefi vardı. Kuşun tereddüt içinde uçtuğunu gören halk, boş bir hayale kapıldığını anlayacak ve Ramses'in bu ikinci mucizesine inanmayacaktı. Dahası, belki de ilk mucizeyi de sorgulamaya başlayacaktı. Şans Şener'in lehine dönmeye başlamıştı.